Altıncı ayrım.
Hatice, belki bu bekleyişi daha da uzatmak için, belki de son bir suçluluk damlasıyla annesine yemek yedirmişti çıkmadan önce. Açlıktan gelecek bir ölümün, daha doğrusu kurtuluşun süresi böylece daha da uzamıştı. Yanına konulmuş bir bardak su, hayata tutunuş umuduyla ölme isteğinin aynı anda birer dev gibi güçlendiği o anların büyük kavgasını, daha da büyütecek bir zehir veya her iki devi iyice güçlendirecek bir kuvvet şurubuydu adeta. Hatice, hamamdaki yatağında hep bunu düşündü. Suyu içip içmediğini, ama evin kapısını tekrar açmak için bekleyeceği süreyi, suyu içtiğini düşünerek uzattıkça uzattı. Emin ve Ebu Bekir ise bu konuda hiçbir söz etmediler. Ebu Bekir, karısını ve çocuklarını düşünüyordu sadece. Emin ise hiçbir şey düşünemiyordu ya da belki de çok şey düşünüyordu. Aslında her üçü ve çocuklar birbirleriyle çok da konuşmadılar. Belki hesap zamanıydı. Yaşananların acısı hepsinin yüreğine çökmüştü. Ve aynı yüreklerde geleceğe teyelleyecekleri umutları barındırmaya çalışıyorlardı. Evden çıkmalarının üzerinden 9 gün geçti. Hatice, Ebu Bekir'e artık eve gidelim demek için evden çocuklara biraz çamaşır almak lazım gibi bir cümle kurmayı tercih etti nedense. Sanki evde unutulmuş tek şey çocukların çamaşırlarıymış gibi. Emine ve çocuklara haber vermediler. Yan sokaktaki bakkal Salih'in arabasına ödünç aldı Ebu Bekir. Eve vardıklarında Emin'in onlardan önce gelmiş olduğunu gördüler. Bahçe kapısının önündeki kaldırımda oturuyordu. Dirsekleri dizlerinde, kafası avuçlarındaydı. Koparabilse koparabilecek gibi almıştı başını avuçlarına. Ya bir daha hiç hareket etmeyecek ya da ilk hareketi takip edilemeyecek denli bir hızla olacak gibiydi. Öyle ki hareketsizliği taştan bir heykelse hareketi taşın büyük bir şiddetle parçalanması olabilirdi. Hatice ve Ebu Bekir onu gördükleri anda adımlarını yavaşlattılar ve sonra da aynı anda durdular. Bir süre atacakları ufak bir adımın ya da yapacakları en küçük bir hareketin neticesini kestiremediler. Öylece durdular onlar da. Sonra Ebu Bekir ürkek ve temkinli adımlarla yaklaştı Emin'in taştan gövdesine. Eğildi ve kucakladı kardeşini. Bahçe kapısı açıktı. Hatice taşlığa doğru yöneldi. Evin ana kapısı da açıktı ve koku bahçeye yayılmıştı. Annesinin odasına girdiğinde cesedin yanındaki bardağı aradı gözleri. Yoktu bıraktığı yerde. Ölünün ağzı ve yüzü ıslaktı. Emin bardaktaki suyu annesine içirmeye çalışmıştı. İçeri dökmüş, dişsiz alt çenesinin bıraktığı açıklıktan suyu ağzına boşaltmayı becermişti de. Su öylece duruyordu ölünün ağzının içinde. Ebu Bekir, Emin'i içeri aldıktan sonra o da girdi odaya. Birlikte yana çevirip ağzındaki suyu boşalttılar. Ebu Bekir başörtüsünü çıkardı. Hatice yaşmayla yüzünü gözünü sildi. Ebu Bekir, Emin'i arabanın ön koltuğuna hemen yanına oturttu. Arka koltukta Hatice ve İnayet Hanım vardı. Hatice, annesinin başını kucağına koydu. İlk kez bu kadar yakın olmuşlardı. Araba ilerlerken diğerleri de en az İnayet Hanım kadar sessizdiler. Arabanın içine ölü bir annenin kokusu doldurdu. Akşam karanlığında arabanın kapısı hamamın kapısına dayandı. İnayet Hanım'ın cesedi son yolculuğuna çıkmadan önce hamamın kadınlar kısmında yıkandı. Sonra arkadaki külhana taşındı. Belki günahlarını, belki de tüm geçmişi yakmak için yaktılar annelerini. Gece yarısından sonra külhanı harlandıran alevler iyice arttı. Göbek taşının altındaki cehennemlik kızdıkça kızdı. Ateş ve duman kanallarda dolanıp durdu. Kaynayan sular duvarların içlerinden kurnalara doğru aktı. Hamam hiç görmediği kadar ısındı. Halvetlerden birinde Hatice ve çocuklar vardı. Ortada Ebu Bekir ve Emin. Hamam bir ana rahmi gibi sıcaktı. İnsan geçmişini yakabilir miydi? Geçmişini yakarken kendisi de yanmaz mıydı? Küllerini yok edebilir miydi? Geçmişiyle ısınabilir miydi? Geçmişiyle yıkanıp arınabilir miydi? 19. Bölüm. İnayet Hanım'ın öldükten sonra bile eşyayı kendine benzetebildiğini, küle dönünce bile olduğu yeri küle çevirebileceğini düşünebilir miyiz? Yoksa kader atının ayağı bir kez tökezleyince, hızını kesemeyip düşmeye kadar giden bir silsileyi durdurmak imkansız mıydı? Ya da harareden en önce çıkan Emin'in kendisi dahil herkese merhameti miydi bu? Yoksa büsbütün tesadüf müydü? Tesadüf diye bir şey var mıydı? Bunların hiçbirinin cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama hemen o gece herkes odasındayken hamamda çıkan yangın, bütün bu cevapları da kül edecek kadar büyüktü. Tahmin yürütmeye kalkarsak öylesi bir gecede çocuklar dışında üçünün de uyuyamamış olduklarını düşünebiliriz. Bu, tökezleyen attan inmeyi hiçbirinin istemediği neticesine götürebilir bizi. Ve eğer kaçsalardı daha iyi bir yere kaçabilirler miydi? Yoksa 2 gün sonra her şeyden habersiz elinde gazeteyle Melek Hanım'ı ziyarete gelen Supi Bey'in benzetmesiyle orası Hinnom Vadisi miydi? Melek Hanım gazeteye baktığı an neye uğradığını şaşırdı. Yüreği kapkara bir yangın yerine döndü. Sessizce ağladı bir süre. Supi Bey bekledi. O konuşuncaya kadar bekledi. Sonra da Melek Hanım, Supi Bey'e Muharrem'i, Şaduman'ı, Sultan Hanım'ı anlattı. Şimdi ne olacaktı? Onlara bu acı haber nasıl verilecekti? Dahası da varmış demek ki, dedi Melek Hanım. Dahası da varmış. Burası imtihan yeri ise bu insanlara zor yerden sorulmuş, dedi Supi Bey. 20. Bölüm. Allah, Tanrı, hukuk veya adaleti tecelli ettireceğine inanılan her ne varsa insanların göğüslerinde, kafalarında, kitaplarında veya herhangi bir yerlerinde İnayet Hanım'ı böyle mi cezalandırırdı? Cezalandırır mıydı? Cezanın tahakkuku için onu cehennemine mi alırdı? Mahkemedeki savcı, hakim veya varsa jüri, olanları dinlediğinde, ispatlı ve delili gördüğünde, hukukun kuralları dışında kendi hissedişleri de kararlarını etkilemez miydi? Karar merciinde bulunanlar veya kararın alınmasına katkıda bulunanlar, kendi tarihlerinin öfkelerinden, intikam duygularından sıyrılıp, hadiseyi nesnel biçimde değerlendirerek sağlıklı neticeye ulaşabilirler miydi? Hukukun katı prensipleri insanların, toplumların tarihlerinde yaşadıkları tecrübelerinden ve öznel kanaat, inanç ve duygularından ne kadar bağımsız kalabilmiştir? Dahası, rejimler ve iktidarlar kendi bekalarını muhafaza etmek için kaideler, yasaklar, değerlendirmeler yaratmazlar mı? Hadiselere nereden bakıldığı, neresinden tutulduğu neticeyi etkilemez mi? İnsan, insanı değerlendirirken kendi insanlık zafiyetlerinin ne kadar üstüne çıkabilir? Kendini karar verici, yargılayıcı ve cezalandırıcı görmek için ne denli yukarıda ve ne denli tüm gerçekliği kavrayıcı olduğuna şüphe etmeden kendini inandırabilir? Cezalandırıcı, cezalandırırken cezalandırdığına benzememeyi nasıl başarabilir? İnayet Hanım'ın hayatı Muharrem'in hayatıyla başlasaydı, onun hakkında bildiklerimiz bununla sınırlı olsaydı, belki her şey yerli yerine daha iyi oturacaktı. İnayet Hanım bir zamanlar İnayet Hanım değildi oysa. İnayet, hatta minicik elleri olan İnayet çıktı. Dahası doğduğu evin tarihine giren ilk İnayet de değildi. Babası Emin Bey, ki sonra onun ismi verildi Emine de, İnayet'in annesi Sabahat'la evlenmeden önce aynı mahallede oturan bir kıza vurulmuştu bir görüşte. Ve fakat kız istenmeye gidildiğinde babası zabit Tevfik Efendi çatık kaşlarıyla karşıladı gelenleri. Emin'in dedesi Ali Hoca'nın bir İslam alimi oluşu, Tevfik Efendi'nin kızını vermemesi için yeterli bir nedendi. İttihat ve Terakki'nin yenilikçi subaylarından biri için hayat başka türlü akıyordu. En az karşıt olduğu inançlar kadar katıydı bu konuda. Yüzü batıya dönüktü ve doğuya ait her şeyden nefret ediyordu. Emin Bey 2 seneden daha fazla kara sevda çekti. Yüzü karardı, inceldi, kemikleri göründü. Tabipler mal-i hülya dediler. İlaçlar verdiler. Sonra düzeldi biraz olsun. Validesi başka bir kız buldu akça pakça. Gidip onu istediler. İşte o, İnayet'in annesi Sabahat'tı. Uzun zaman çocukları olmadı. Kimse bilmedi niye olmadığını ikisinden başka. Sonra her nasılsa bir gece birleştiler ve işte o geceden İnayet oldu. İsmini babası koydu. İnayet dediğinde evdekiler sessizce birbirlerine baktılar. Sabahattan başka herkes biliyordu ki İnayet, zabit Tevfik Efendi'nin kızının adıdır. Emin'in sevdası tükenmemişti. İnayet'in babaannesi Rahime Hanım bu ismin münasip olmadığını düşündüyse de ya Emin'e kıyamadığından ya da basireti bağlandığından bir şey söylemedi. Ama bir gece Emin Bey Sabahat'ı severken ona İnayet'im dedi. Sabahat, efendisinin onunla birleşirken kızının ismini telaffuz ettiğini duyunca dünyası yıkıldı. Sabaha kadar uyumadı. Ertesi gün karanlıklara gömülmüştü. Kayınvalidesi Rahime Hanım anladı yüzünden kötü bir şey olduğunu. ''Ne var kızım, ben senin annenim, söyle derdini bana.'' dedi. Ve dinledikten sonra anlattı ona mecburen Emin'in kara sevdasını. İşte o zamandan sonra kendi kızından nefret eden bir anne oldu Sabahat. İnayet bu nefretle büyüdü. Önce memesini kesti bebeğin, sonra aç bıraktı. Babaannesi fark etti bebenin açlıktan öleceğini. O besledi onu. Ama annesinin İnayet'e yaptığı eziyetleri çoğu zaman kimse görmedi. Hele kadınlığına dair işaretler görünmeye başladığında eziyet gün gün çoğaldı. Babaanne Rahime Hanım ölünce daha da arttı. Erkekler işteyken Sabahat'ın kızı İnayet odasına alıp 2 saat ne yaptığını kimse bilmezdi. Ya da evi iyiden iyiye saracak karanlığa engel olmak için görmezden gelirlerdi. Adet gördüğünde korkudan yatağına saklanan İnayet, daha olanın ne olduğunu anlamaya çalışırken annesi geldi. Yorganı üstünden hızla çekip olanı dehşetle anlayan Sabahat Hanım, o gün kendi elleriyle bozdu kızının kızlığını. Bunları bir tek kocası Ali Rıza Bey bildi sonradan ve onu bütün bu acılardan sonra sarıp sarmalamaya çalıştı. Ama İnayet hiçbir zaman unutamadı yaşadıklarını. Annesi Sabahat'ı ve kendisini korumayan babası Emin'i sevmediğini, kendisine itiraf etmekten korka korka hatırladı her şeyi. Muharrem'in tohumunun atıldığı günlerde beyninde büyümeye başlayan Ur olmasaydı, belki hiçbir zaman onu çaresiz bırakacak kadar açık görmeyecekti nefretini. Ama o Ur beyninin kıvrımlarına yayıldıkça, nefret nereye yayılacağını, nereye çarpacağını, nereyi yıkacağını bilemeyen bir ırmak gibi büyüdü. Ur'la birlikte büyüyen nefretinin karanlık suları, sağ tarafını felç edene kadar da yavaşlamak bilmedi. O, Sabahat'ı yaksaydı, çocukları onu yakmayacaktı belki de. Yakmadı, yakamadı. Ama birilerinin yanması şarttı. Ve aslında en derinlerinde kendisini kurtarmak için bunu kendisi için istemişti inayet hep.
21. Bölüm. Sus. Çünkü söz, muallakta duran manalar denizine bir perdedir. Mevlana Celaleddin. İnayet Hanım'ın hikayesini bilmediği halde Melek Hanım başından beri ona da kızamamıştı. Kim bilir kadıncağıza ne oldu da böyle oldu demişti hep içinden. Hamurunda ne varsa bunu ona söyleten, aynısı Muharrem'de de vardı ve hep olacaktı. Onun için haberi okuyunca üzüldü Melek Hanım hepsi için. Polisin hamamın ardında kalan küllerinin içinde kimin yanıp kimin yanmadığını anlamak için ilk yaptığı şey, o saatte hamam zaten kapalı olduğu için hamamda çalışan herkesin evine gitmek olmuştu. Hamamın sahipleri dışında herkes yaşıyordu. Onların evi boştu, bomboştu. Konu komşuya ve muhtara sorulduğunda Şaduman, Sultan Hanım ve Muharrem'in de yangında öldüğü kabul edildi. Gazetelere göre onlar da ölmüştü. Ama şimdi geride kalanların vaziyeti mühimdi artık. Şaduman'ın bütün acılarına rağmen tutunduğu umudun da tükendiğini nasıl söylemeliydi? İmdadına Muharrem yetişti Melek Hanım'ın. Sular seller gibi okumaya başlamıştı ve yaşından hiç beklenmeyecek sorular soruyor, bir derviş sabrıyla dinliyor ve Melek annesinin ona tavsiye ettiği bir diğer kitabı okuyordu. İşte o gün kahvaltıdan hemen sonra herkes mutfakta otururken Melek anne tevekkül ne demek diye sordu. Şaduman annenin ve Sultan annenin yaptığı gibi her çareyi deneyip yapabileceklerinin hepsini yaptıktan sonra gerisini Allah'a havale etmektir dedi Melek Hanım. Şaduman verilen cevapta misal olarak kendilerinin verilmesinden bir şeyler hissetti. Ya da bekliyordu içten içe bir şeylerin olacağını, bir şeylerin daha olacağını. Dikkatle Melek Hanım'ın yüzüne baktı ve iyice emin oldu bir şeyler söylediğine. Göz göze geldiklerinde tek kelime edilmeden aslında ayrıntılar dışında her şey söylenmişti. Ayrıntılarını bilmek acıyı olsa olsa kıymık kıymık çoğaltırdı. Ama acının çoğalacak yeri kalmış mıydı ki? Sustular. Sanki sessiz değildi susmaları. Şaduman başını havaya kaldırdı. Boğazından kocaman bir lokma geçer gibi yutkundu. İsyandı yuttuğu ya da çığlık. Gözlerini hafifçe Melek Hanım'a çevirdi. Fısıltıya benzer bir sesle anlattı Melek Hanım, kısa cümlelerle. Muharrem de dinledi. Başı öne düştü, gözleri kızardı. Yine sustular. Başka çare yoktu. Başka yol yoktu susmaktan başka. Bütün konuşmaların manasını yitirdiği bir zamandı. Kimse kimsenin ellerini, kimse kimsenin gözlerini, kimse kimsenin içini görememişti zaten. Ya da gördüğünü sandığı suretlerden ibaretti. Köpüren sularıyla bir ırmak gibi akmıştı hayat. Akarken sürüklediklerinin bir kısmını su gövdesinde tutmuş, bir kısmını ise kıyılara kurban etmişti. Yoluna kattıklarını ne zaman, nerede, nereye bırakacağını kimse bilemezdi. Sözcükler ırmağın gidişine ne denli eşlik edebilirdi ki? Sözün gücü kadar aczini de bilmeyen söze hakim olabilir miydi? Anlatmalar ne söylense sakat, ne söylense eksik kalacaktı. Belki büyük boşluklar, büyük sessizlikler lazımdı. Uçurum gibi düşmeler, mağara gibi düşünmeler, bulut gibi yağmalar lazımdı. Uzun işte anlamak, sabır istiyordu. Eksik kalacağını bile bile yolu yürümek gerekiyordu. Bazen bir adım yıllar sürebiliyordu ama denemek lazımdı. Madem ki gelmiştik, adam gibi gidebilmek lazımdı. Sus. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Makber. Yazarı Cem Mumcu. Seslendiren Ayşenur Çoban. Seslendirme bitiş tarihi 16 Nisan 2014.